119. mezmur o dönemde nasıl ki tüm insanları bereketleyerek değişmelerine katkı sağladıysa sevgili kardeşler, bugün de günümüzde de o mezmur etkin bir şekilde birçok canın değişmesine, şöyle söyleyeyim diyelim daha henüz karar vermemiş kişilerin karar noktasına gelmelerini sağlayan ve karar vermiş olan kişilerin de ruhta gelişmesine katkı sağlayan bir mezmur. Gerçekten de bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için değişmeyen Tanrı'nın sözü değiştirerek, bizleri değiştirerek, yenileyerek bugüne kadar gelmiş ve bundan sonra da aynı işlemlikle devam edecek sevgili kardeşler. Onun için bizler, demiştim ki, her ne kadar Rabbin sözüne yakınsak, o söz ile iç içe bir hayatımız varsa o oranda da değiştiriliyoruz. Rab bizi o oranda değiştiriyor ve ona benzer olmamızı sağlıyor diri sözü aracılığıyla. Ama bunun ön koşulunun ne olduğunu söylemiştik. Rabbin sözüne yakın bir duruş sergilememiz gerektiğinin altını çizmiştim. Önemli. Onun için kişinin hayatının değişimini sağlayan söz. Demek ki değişim nasıl kişinin hayatında yer alıyor? Söz aracılığıyla. Doğru mu? Söz aracılığıyla Rab insanları değişiyor. Yine aynı söz aracılığıyla da değişenlerin gelişip büyümelerine katkı sağlıyor. Bu gerçeği harika bir şekilde Eyüp kitabında bir ayetle desteklemiştim hatırlarsanız. Orada 23. bölümde Eyüp kitabı 23. bölümden bir ayet okuduk. 12. ayetti. Orada şöyle bir ifade yer alıyordu ki çok önemli bir ifade. 12. ayet.
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
Bakın ne kadar harika değil mi? Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim. Ben bu ayeti okuduğum zaman her zaman şu soruyu sormaya ihtiyacı duyuyorum. Ya acaba ben hayatımda daha çok neye önem veriyorum? Recep Olak'tan kendime soruyorum. Bilmiyorum hiç siz kendinize sorduğunuzu. Hayatımızı gözden geçirdiğimiz zaman hayatımızda tabii ki önemli gördüğümüz çok şey var. Değil mi? Bazen bazı şeylere öyle önem veriyoruz ki aslında bazen önem vermemiz gereken şeyleri bile göremeyebiliyoruz. Değil mi? Buraya baktığımız zaman Rabbin sözüne önem vermenin ne gibi sonuçlar bize kazandırdığını, ne gibi sonuçlara bizi ulaştırdığına tanık oluyoruz kardeşler. Eyüp eğer o hayatın zorluklarından geçen Eyüp bu gerçeği kavramamış olsaydı bu sözleri burada söylemezdi. Bütün o zor durum karşısında, bütün o zorluklar karşısında gerçekten de söze olan bağlılığı Eyüp'ün o sıkıntıları aşmasına vesile oldu. Yani bir şekilde söz ona katkı sağladı, destek oldu sevgili kardeşler. Onun için ne demiştim? Kutsal kitap bizim elimize ne için verildi? Kitaplığımızı süslemek için değil demiştim. Değil mi? Kutsal kitap bize ne için verildi? Evet, okumak için. Okuduklarımızı hayatımıza, evet hayatımıza koyabilmek için verildi. Ve eğer bu amaçla kutsal kitap bize eğer verilmemiş olsaydı nasıl bizler bugün bu noktaya gelebilirdik? Emin olun ben yani 40 küsur yıl önceki döneme baktığım zaman ilk iman ettiğim döneme bakıyorum. Sizler de hatırlayın. Şimdiki döneme bakın. Aynı yerde kaldınız mı? Ha? İman açısından aynı yerde misiniz? Değil. Çok daha farklı bir noktaya geldiniz değil mi? Neden? Yine söz aracılığıyla. Elinizde var olan bu söz aracılığıyla bugün siz daha farklı bir noktadasınız. O açıdan sevgili kardeşler, Rabbin sözünün bizim hayatımızda etkili olabilmesi için, iş görebilmesi için o zaman bizim de üzerimize düşen bir sorumluluk var. Ve bu sorumluluğun neler olduğunu ne demiştim? 3 noktayla size açıklayacağım demiştim ama zaman yetmediği için değil mi? Mümkün olmadı. Bugün o 3 noktaya hızlı bir şekilde bakmak istiyorum, giriş yapmak istiyorum. Ve o 3 nokta aracılığıyla Rabbin önünde, evet söz bizim hayatımızda çok önemli. Etkisi çok büyük. Ama bu söz etkisini benim hayatımda, bizlerin hayatında gösterebilmesi için de Recep olarak, Rabbin evladı olarak benim de söze karşı bir sorumluluğum var. O sorumluluğun neler olduğu 3 nokta. Bunların ilki nedir? Birinci nokta şu sevgili kardeşler. Kutsal kitabın yetkisini kabul etmek. Birinci noktamız bu. Kutsal kitabın yetkisini kabul etmek. Yani kutsal kitap benim hayatımda bana öncülük eden olması lazım. Yetki sahibi olması lazım. Yani benim hayatıma yön veren, benim ben hayat içerisinde yol alırken bana öncülük eden Rabbin sözü olmalı. Ben bu sözün benim hayatımda işlemesine, bana öncülük etmesine izin vermem gerekiyor. Yani söz benim yaşam ilkem olmalı. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Kutsal kitabın ışığında yaşamam gerekiyor ve kutsal ruhun eli altında kalarak adımlarımı atmam gerekiyor. O zaman diyebiliriz, senin nasıl bir kültürden gelmiş olman ya da nasıl bir takım geleneklere sahip olman Rabbin sözü ışığında adım atmana engel olmaması lazım. Hangi kültürden gelmiş olsan da, ya bizim kültürümüzde bu böyle, maalesef hayır diyemedim. Ya işte bizde böyle maalesef, ne yapayım, yapacak bir şey yoktu. Hayır. Hangi kültürden de gelsen, hangi geleneğe de sahip olmuş olsan, kutsal kitap her zaman önde olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani kutsal kitap ışığında sen kararlarını kutsal kitap ışığında vermen gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için olayları değerlendirirken, olayları yorumlarken ölçüt, biz diyoruz ki mihenk taşı. Mihenk taşını biliyorsunuz değil mi? Şeylerin, kuyumcuların kullandığı o taşa sürtüyorlar. Altının hangi ayarda olduğunu, 18 mi, 14 mü, 22 mi, o ayarı o taş aracılığıyla görebiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Şimdi bizim de bir mihenk taşımız var. Ben o zaman olaylar içerisinde olayları yorumlarken, değerlendirirken kendi kafamdaki doğrulara göre değil. Rabbin sözü bu konuda ne diyor? Şimdi bakın, bana göre doğru olabilir. Ama Rabbin sözüne göre doğru mu değil mi? Aldığım karar. Değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. O açıdan Rabbin sözüne her zaman baş vurmamız gerekiyor. Onun için bu ilkeyi kavramış olan Hikmetli Süleyman, harika bir şekilde Süleyman'ın Özdeşleri kitabı 30. bölümde 5. ayette çok net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Bakabilir miyiz lütfen? 30. bölüm 5. ayet.
Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. O kendisine sığınan herkese kalkandır.
Bakın, anlamaya çalışın. Tanrı'nın her sözü, hani bu Tanrı'dan, Tanrı'nın sözü bu Tanrı'nın sözü değil diyemeyiz. Kutsal kitapta yer alan her bir söz bizi eleştirse de, bize acı da verse, iğne gibi batıyor da olsa, bütün o sözler güvenilir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra ne diyor bakın? O kendisine sığınan herkese kalkandır. Bakın, ne demek kendisine sığınan herkese kalkandır? Sığınmak nedir? Güvenmek. Yani sığınmak, tam anlamıyla sözün ışığında hareket etmek demektir. Demek ki Rab, evet, kalkan görevini yapıyor sözü aracılığıyla. Ama eğer ben o söze sığınırsam, yani bir sığınak olarak eğer kullanırsam. Şimdi ne diyor bakın, kalkanı düşünün. Kalkan nedir? Gelebilecek oklara karşı o dönemde ne yapıyordu? Kalkan, değil mi? Bir siper oluyordu. Şimdi bu kalkanın önünde durmak bizi korur mu? Kalkanın önünde eğer durursak. Bizi korur mu kalkan? Ha? Kalkanın önünde durursak. Korumaz. Kalkan önde olması lazım, değil mi? Şimdi bakın, pratik olarak Rabbin sözünün kalkan olduğunu söylüyor, değil mi? Rabbin sözü, pratik olaraktan düşündüğüm zaman, eğer Rabbin sözü arkamda değil, önümde bir duruş sergiliyorsa, yani önde Rabbin sözü varsa, o söz size güvendiğimin bir göstergesidir. Ve o söz beni gerektiği şekilde koruyacaktır sevgili kardeşler. O zaman söz her zaman ön planda olması lazım. Ben arkada, söz önde. Sözü arka plana atmayacağız. Zaten attığımızda genelde kendi kafamızdaki doğrulara göre hareket ediyoruz. İki ayakta bir pabuca girip inanılmaz tutum ve davranışlar sergilememize neden oluyor değerli kardeşler. Şimdi eğer Tanrı'nın sözü güvenilir ise, o zaman ne diyebiliriz? Eğer bu söz güvenilirse, o zaman bu sözün yanlış yapacağı mümkün mü? Eğer güvenilir sözse, sözün de bize çok açık bir şekilde yanılmazlığını gösteriyor. Söz yanılmayan bir söz, hata yapmayan bir söz sevgili kardeşler. Demek ki söz yanlış değilse, yanlış yapmıyorsa, ait olduğumuz Tanrı da kendisi zaten söz, değil mi? Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'ydı diyor, değil mi? Söz Tanrı'nın kendisi. O zaman onun da hata yapmayacağı gerçeği ortaya çıkıyor çok net bir şekilde. Onun için Timoteos'a yazılan ikinci mektupta, hatırlayın, burada sık sık kullandığım ayet 3.16'da. Ne diyor orada? Tüm kutsal yazıların, değil mi, Tanrı'dan kaynaklandığını söylüyor. Değil mi? Tanrı esinidir, esinlemesidir diyor. Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Şimdi sonra ne diyor? O söz 16. devam ediyor. Ne diyor Subutay?
2. Timoteos.
Tabii 3.16.
3.16. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
O zaman çok açık ve net. Eğer öğreten yeri geldiğinde azarlayıp bizim olmamız gereken, bizi olmamız gereken noktaya getirebilen bir sözse, o zaman her zaman, her durumda söze başvurmamız gerekiyor. Söze bakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Aldığımız tüm kararlar öncesi Tanrı sözü bu konuda ne diyor? Tanrı sözü bu konuda ne diyor diye sormamız gerekiyor sevgili kardeşler. Tabii ki eğer kutsal söz yaşam ilkemdir diyorsak. Değerli kardeşler, eğer yaşamımın üzerinde yetki sahibidir, bana yön veren Tanrı sözüdür diyorsak, evet, o zaman değerli kardeşler biz bunu evet sorabiliriz hiç çekinmeden. Demek ki birinci nokta, hızlı bir şekilde açıklamaya çalıştım, kutsal kitabın yetkisini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci nokta ne? İkinci noktada kutsal kitabın doğruluğunu benimsememiz gerekiyor. Kutsal kitabın doğru olduğunu benimsememiz gerekiyor. Ve hayatımızın kopmaz, koparılıp atılamaz bir parçası olarak görmemiz lazım. Yani evet, bu söz güvenilirdir ve hayatımın bir parçası olması lazım. Türkçe'de diyoruz ya, et tırnaktan ayrılır mı diye. Yani söz bende vücut alması lazım. Ben söz ile özdeş olmam lazım. Bir bütün olmam gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bunun da ön koşulu, yüreğimi Rabbin sözüyle ne yapmam gerekiyor? Doldurmam gerekiyor, değil mi? Ben Rabbin sözüyle dolduğum zaman okuyorum. Rabbin sözü yüreğime konuşuyor. Beni ne yapıyor? Dolduruyor. Rabbin sözüyle dolduğum zaman emin olun kutsal ruhla da dolmuş oluyorsun. Yani söz ile kutsal ruhun birlikte çalıştığı kesin. Bizler Rabbin sözünü okurken kutsal ruh da bize öncülük ediyor. Değil mi? İçimizde var olan, konut kurmuş olan kutsal ruh da o sözün ne anlam ifade ettiğini, eğer biz söze yaklaşmadan önce "Ya Rab, sözünü bana aç, ne demek istiyorsun, anlamamı sağla" diye dua ediyorsak, Rabbin önüne getirip bunu soruyorsak, kutsal ruh da etkin bir şekilde o sözü bize kazandırıyor. Yani ne almamız gerekiyorsa onu bize veriyor sevgili kardeşler. Onun için yüreklerimizi Rabbin sözüyle doldurmamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Rabbin sözünü yüreklerimize biz nasıl alabiliriz ya da o söz ile nasıl biz dolabiliriz? Bir şeyi doldurmak için o şey boş olması gerekmiyor mu? Şimdi bir bardak dolu suyu düşünün, değil mi? Onun üzerine su ilave ettiğimizde o bardak su almaya devam eder mi içine? Hayır. Ama alabilmesi için o suyu boşaltmak gerekiyor. Doğru mu? Şimdi pratik olaraktan şöyle düşünüyorum. Çünkü bizim söze nasıl bir yürekle yaklaştığımız çok önemli. Kafa bambaşka şeylerle meşgul. Hafta içerisinde yoğun bir durum söz konusu olmuş olabilir, değil mi? Yaşadıklarımız, karşılaştığımız durumlar bizi ister istemez insan olarak etkiliyor. Kafa bununla meşgul. Ve hepimiz buraya geldiğimizde bazen yüklerimizle buraya geliyoruz, doğru mu? Kafa dolu, yürek dolu. Dolu olduktan sonra nasıl biz paylaşılan sözü gerektiği şekilde alabiliriz, mümkün mü? Şimdi süngeri düşünün, sünger, değil mi? Şu sünger. Hani sünger yere su dökülüyor, değil mi? Süngerle siliyorsun. Ne yapıyor sünger? Suyu içine çekiyor, değil mi? Ondan sonra yine başka bir su birikintisi var. Dolu sünger, gidip orada suyu almaya çalışıyoruz. Sünger içine alabiliyor mu? Ne yapmak lazım? Sıkmak lazım. Ondan sonra o suyu içine alabilirsin. Şimdi bizler de aynı şekilde. Birçok şeyle ister istemez ben de dahil çok dolu bir kafayla geliyoruz buraya. Zaman zaman da olsa. Ve o doluluk varken Rabbin sözünün benim için ne demek istediğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Doğal olarak da. O zaman ben o sözü gerçek anlamda anlayabilmem için ne yapmam gerekiyor? Yumuşak sünger gibi olmam lazım sözü içime alabilmem için. Doğru mu? Ama doluysa bir takım şeylerle onu içime çekmem, almam gereken zenginliği içime alabilmem kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. O açıdan öncelikle bizler Rabbin önünde boşalmamız gerekiyor. Onun için burada bir dua zamanımız oluyor, değil mi? Rabbin önünde hatta ilk geldiğimizde ne yapıyoruz? Kısa da olsa sakin bir şekilde kalıyoruz, değil mi? Rab yüreklerimizi hazırlasın, değil mi? Çiftçi toprağı, değil mi? Ekin öncesi hazırladığı gibi. Rab da bizim yüreklerimizi hazırlasın diye bizler buna izin veriyoruz. İzin de vermek zorundayız sevgili kardeşler. Ki Rab istediği şekilde yüreğimizi sözüyle doldurabilsin. O açıdan bizler eğer dolu olursak Rabbim bize o gün söyleyeceği söz neyse o sözü, o dersi almamız mümkün değil. Biz bunu nasıl yapacağız? Dua aracılığıyla işte. Dua aracılığıyla Rabbin önünde boşalmamız gerekiyor değerli kardeşler. Evet, şimdi eğer şunu eğer sen söylüyorsan, ya ben Recep kardeş okuyorum ama bir şey anlamıyorum ya da okuyorum aklıma bir şey girmiyor. O zaman kendini sorgulaman lazım. Ya iyi güzel acaba nasıl bir yürekle ben Rabbin sözüne yaklaşıyorum? Şimdi Rab'de hata var mı? Sözünde bir hata var mı? Yok. Yani okuyorum anlamıyorum. Okuyorum anlamıyorum. O sözü anlayabilmem için ne yapmam gerekiyor? Yüreğim ne durumda onu görmem lazım. Gerçekten Rabbin sözlerini alabilecek noktada mı bizim yüreklerimiz? Yani çiftçi toprağı hazırladığı gibi hazırlanmış durumda mı? Evet, yumuşak toprağa düşen yağmur gibi, o sünger örneğinde olduğu gibi Rabbin sözlerini içimize çekelim, içimize sindirebilelim sevgili kardeşler. Onun için nasıl bir kafayla, nasıl bir yürekle Rabbin sözüne yaklaştığın çok çok önemli sevgili kardeşler. Onun için eğer sen bunu yaparsan, Rabbin sözü ne diyor? Birçok yerde okuyoruz. Besleme özelliği var. O zaman besleme seni besleyebiliyor. Dedik ki arıtma özelliği var. Rabbin sözü o zaman seni arıtabiliyor. Eğer sen doğru bir yürekle yaklaştığın zaman, o işte besleme özelliği, arıtma özelliği, hani dedik ya balyoz gibi parçalama özelliği, aydınlatma özelliği senin hayatında yer almış oluyor sevgili kardeşler. Onun için Rabbin sözü hayatımın koparılıp atılamaz bir parçası olması gerekiyor. Şimdi Rabbin sözüne yaklaştığımız zaman, ben burada zaman zaman söyledim. Tabii siz nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Elinizde bir çizelge mi var? O çizelgeye göre mi okuyorsunuz? Yoksa bazı kardeşlerden duyduğum için açıyorum, neresi çıkarsa orayı okuyorum diyenler de var. Yani nasıl arz ediyorsunuz o şekilde yapın. Ama bir düzen, birçok kardeş var ki düzenli bir şekilde kutsal kitabı bir yıl okuyabileceğin şekilde bölmüşler. Anlatabiliyor muyum? Ve onları böyle gelişi güzel değil. Mesela diyelim eski antlaşmadan okuyorsun, bir de yeni antlaşmadan. Ama baktığın zaman birbirini tamamlayan bölümler. Anlatabiliyor muyum? Daha iyi bir şekilde anlayabilmek için. Belki öyle çizelgeleri de kullanabilirsiniz. Ve o çizelgeler de size emin olun çok yardım edecektir. Onun için Rabbin sözüne doğru bir yürekle yaklaşacağız. Ve yaklaşırken de bir takım şeyler de yapmamız lazım. Örneğin okuduğumuz bir bölüm olabilir, küçük bir parça olabilir, değil mi? Şimdi orada o parçanın tamamı olmasa bile eminim ki belki bir söz, belki bir tane ayet o okuduğun parça içerisinde sana konuşabilir. Senin belki gözlerinin açılmasına vesile olabilir. Ne yapacaksın? Ben bana hangi söz konuşuyorsa onun altını çiziyorum. Hangi ayet bana konuşuyorsa o ayeti bir şekilde boyuyorum. Yani boyamak zorunda değilsiniz ama not alıyorum. Yani o açıdan hep diyorum ya, değerli kardeşler, mümkün oldukça not almaya çalışın. Hani söz kalır, söz uçar yazı kalır. Pardon. Söz uçar yazı kalır, değil mi? Onun için yazmanın, not almanın faydası çok çok var. Mesela ders yaparken kimlerle ders yaptıysam burada not alıyorlar. Evet doğru, ama kilisede de bu not alma alışkanlığını gerçekten edinin sevgili kardeşler. Onun için o ayet, hangi ayetse o ayeti ezberlemeye çalışın. Bilmiyorum hiç bunu yaptınız. Ben yıllarca bunu yaptım. Ama o kadar 40 küsur yıllık bir süre içerisinde aslında çok daha fazla ayetler ezberlemiş olmam lazım. Ama insan tabii ki şey yaptıkça, yaşlandıkça daha da farklı bir noktaya geliyor. Ama bakın şunun altını önemli çiziyorum. Eğer siz ezberlediğiniz ayeti sohbetlerde kardeşlerle konuşurken bir şekilde o ayetleri siz kullanırsanız hayatınızda size ait oluyor. Hatırlıyorsunuz işte Yuhanna 16:33 şunu söylüyor. Yuhanna 3.16 şunu söylüyor. İşte İbraniler 4.12 söz hakkında şöyle bir vurgu yapıyor. Doğru mu? O açıdan benim sizden ricam, öğrendiğiniz ayeti ezberleyin. Ezberlediğiniz ayeti de her fırsatta kullanmaya çalışın. O zaman o söz size ait olacak. Ve söze yeterli zaman ayıracağız. Şimdi bilmiyorum, bu zaman ayırmak derken ben burada bazen diyorum yani muşçasına olmasın diyorum. Ne demek? Nitelikli zaman ayırmak. Yani gerçekten şimdi ben gazete okumanın, kitap okumanın, radyo dinlemenin, müzik dinlemenin, nasıl söyleyeyim, televizyon izlemenin yanlış olduğunu kesinlikle söylemiyorum ya. Beni sakın yanlış anlamayın. Kitap okunmalı, gazete okunmalı, televizyonda izlenmeli. Hiç sorun değil. Ama bir saat, iki saat onlara zaman ayırırken bir iki üç dakika Rabbin sözüne ayırıyorsan benim bir şey söylememe gerek yok. Bakın ben bunu söylerken sizleri yargılamıyorum. Ama şöyle düşünün. Eğer ben nitelikli zaman ayırmazsam Rabbin sözüne, o söz bana nasıl konuşacak? Yeterli zaman ayırmamız lazım. Bırakın yeterli zamanı, nitelikli zaman. Hani bir keresinde söyledim ya, emin olun değerli kardeşler, eğer siz günde 15-20 dakika Rabbin sözüne zaman ayırın, bir yılın sonunda kutsal kitabı bir kez okumuş olacaksınız. Bakın 15-20 dakika. Kişiye göre değişebilir. 15-20 dakika. 40 dakika ayırırsan 45 dakika belki iki kez okumuş olacaksın. Ben denedim. Deneyin göreceksiniz. Rabbin sözüne zaman ayıracaksın. Ama muşçasına değil, nitelikli zaman ayıracaksın. Bir de evet, Rabbin sözüne zaman ayıracağız. Rabbin sözünü okuyacağız. Üzerinde tabii ki derin derin düşüneceğiz. Bana konuşan sözü not edeceğim. O sözü belki, o ayeti ezberleyeceğim. Ama bir şey daha var. Bizler bazen vaazlar aracılığıyla Rabbin sözünü duyuyoruz değil mi? Bazen okuyoruz. Bazen de yapılan vaazlar aracılığıyla değil mi? Bizler Rabbin sözünden duyuyoruz. Şimdi o zaman hayatımızda şu da olması lazım. Rabbin sözünü sorgulamak. Ne demek istiyorum? Şimdi Rabbin sözünü okurken ben bunu her zaman yapıyorum. Özellikle vaaz hazırlarken. Neden? Niçin? Nasıl? Kim? Bir takım sorular sormak o kadar faydalı ki, sormuş olduğun o neden, niçin, nasıl, kim soruları o okuduğun parçanın içeriğinde var olan zenginliğin dışarıya çıkmasına vesile oluyorsun. Sorduğun sorularla. Çünkü aldığın yanıtlar oradaki zenginliği sana gösteriyor. Sevgili kardeşler. Şimdi ben bu hani sorgulama olayını düşündüğüm zaman aklıma bir topluluk var ki o topluluk geliyor benim aklıma. Hatırlıyor musun? Bir topluluk var. Bir topluluk var ki onlar sadece işitmiyorlardı o sözü. Bir de doğru olup olmadığını araştırıyorlardı diyor. Hani lop lop lop yutmak değil. Üzerinde derin derin düşünüyorlardı. Söylenenler doğru mu değil mi diye. Biliyor musunuz o topluluk? Ha? Tamam. Biliyor musunuz? Evet, açalım o zaman Habercilerin İşleri 17. bölümü. Elçilerin İşleri, Habercilerin İşleri 17. bölüm 11. ayet.
Beria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.
Bakın ne kadar harika değil mi? Öğretilen ne ise doğru olup olmadıklarını araştırıyorlardı. Bu hepimize bir alışkı olsun sevgili kardeşler. Ama bakın, çünkü araştırdıkça daha çok gelişiyorsun. Rabbin sözünde geliştikçe o zaman emin olun değerli kardeşler, bunu içten ve candan söylüyorum. Yanlış öğretiler karşısında çok dik bir duruş sergiliyorsun. Bir dakika diyorsun, dur orada. Söylediğini tamam kutsal kitapta var ama söylediğin gibi değil. Onun anlamı şu diyebiliyorsun. Ama bunu biz nasıl öğrenebiliriz? Rabbin sözüne yeterli zaman ayıracağız. Ve ayırdığımız o nitelikli zaman ve o okuduğumuz parçaya sorduğumuz ne, neden, niçin, nasıl, kim sorularının aracılığıyla ortaya çıkan zenginlik bizim gelişmemize katkı sağlayacak. Büyümemize katkı sağlayacak sevgili kardeşler. Onun için Rabbin sözünü gerçekten eğer mümkünse ezberlemeye çalışın. Tanrı'nın verdiği bir hediyedir ezberlemek. Bu bir hediye aslında. Ben yıllar önce bir kardeşle Türkiye'de tanışmıştım. Adam Luka, var ya Luka. Luka kesimini, bütün o Luka'yı ezberledi. Bölüm 1, ayet 1, tık tık tık tık tık tık tık tık. Bölüm 2, ayet 1, tık tık tık tık tık tık. Şimdi böyle siz de böyle olun anlamında söylemiyorum. Ama ben hayran kaldım. Yani gördüm ki bu bir armağan ya, bu bir hediye. Tanrı'nın bize verdiği bir hediye. Bakın, bir adresi aklımıza tutabiliyoruz değil mi? Ezberleyebiliyoruz. Ya da ne bileyim bir telefon numarası. Benim babamın hafızası çok güzeldi. İnanır mısınız? Yani bir 15 ile 20 civarında telefon numarası aklımdaydı. Şimdi ben soruyorum, diyorum ki teyzemin telefon numarası neydi baba? Diyor ki ev telefonu mu cep telefonu mu? Bak abartmıyorum. Yürekten söylüyorum, hayranlıkla izliyordum onu. Diyorum ki ev telefonu, ev telefonu. Cep diyorum, cepi söylüyor. Ya bak bazen çok sevdiğiniz bir şarkı ya da ilahi olabilir. Değil mi? Okuyorsunuz o ilahi. Onun için diyorum ya hani birbirimizi sevelim. Artık onu ezberleyin. Bak kitabı ben kapattım, koydum buraya. Birbirimizi sevelim, seviyorum değilim. Sevgim bu sahası aksın. Ya Rab bizi uyandır. Bu kardeşlik sevgisini öğret bizlere şimdi. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Mırıldanmaya başlıyoruz değil mi? Şimdi o ilahi sözleri olsun ya da bir şarkı sözleri bizi ne yapıyor? Farklı bir ortam, farklı bir hava yaratıyor içimizde. Doğru mu? Düşünün ki Rabbin sözleriyle dolu yüreğiniz. Ya müthiş bir olay. Gerçekten sevgili kardeşler. Müthiş bir olay. Bunu ne kadar anlatsam az. Ve eğer bizler sahip olduğumuz bu harika, Tanrı'nın bize hediye olaraktan verdiği o hafıza, bellek diyoruz ya, o hafızayı, belleği gerçekten de kullanmamız lazım. Bakın, kullandıkça gelişiyor. Enver bunu iyi bilir. Düzenli bir şekilde spor yaptığı için. Kas nasıl gelişiyor? Çalıştırıldıkça değil mi? Bakın, çok enteresandır. Yine babamdan örnek vereyim. Kayıp düşmüştü. Bu kalça kemiğinde kırmıştı. Bu kalça kemiğin altındaki kemikler bir kırık olmuştu. Tabii yaşlı olduğun zaman kaynaması da o kadar kolay olmuyor. Ondan sonra gerçekten o kemik zamanla biraz süre geçtikten sonra geçti. Ama yanlış hatırlamıyorsam belki 3 ile 4 aya sürdü yani gerçek anlamda. Ne oldu sonra biliyor musunuz? Bacağı inceldi. Sağ bacağı inceldi babamın. Ve terapi görmesi gerekiyordu. Ve özel bir hastanede görevli özel bir kişi, ekstradan para da ödendi ona, geldi babama belirli jimnastikler yaptırdı. Yani çalıştırdı, kası çalıştırdılar. Ve kas tekrar kendine geldi. Hani dumpul diyoruz ya ağırlık. Ağırlığı aldığın zaman ne oluyor? Kas çalışıyor, gelişiyor. Aynı şekilde sevgili kardeşler, belleği kullandıkça gelişiyor. Kullanmazsan zayıflıyor. Aynı o babamın bacağının kasları zayıfladığı gibi. Anlatabiliyor muyum? Ama geliştirmek istiyorsanız eğer onu kullanmanız lazım. Kullandığınız kaslar gelişecektir sevgili kardeşler. Onun için bunun da koşulu bol bol okuyacaksın ve ezberlemeye çalışacaksın. Öğrendiklerini de hayata tabii ki sokacaksın sevgili kardeşler. Onun için söz ile özdeş olmak gerekiyor. Şimdi ben bazen düşündüğüm zaman Rabbin sözünün benim hayatımda ne gibi değerler kattı? Yani Rabbin sözünü okumam, Rabbin üzerinde derin derin düşünmem, o söz üzerinde kafa yormam bana ne gibi özellikler kazandırdı? Yani ne gibi katkılar sağladı öyle söyleyeyim. Yazdım buraya, birkaçını söyleyeyim size. Doğru düşünmemi sağladı, doğru. Doğru kararlar almamı sağladı. Doğru düşünmek, doğru kararlar almak ve denenmeler karşısında da daha çok dik durmamı sağladı. Değerli kardeşler, bunu mutlaka sizler de yaşadınız. Bunu inkar edemeyiz kesinlikle. Ve İblisi geriye püskürtme konusunda çok büyük katkı sağladı bana. Saldırılar konusunda. Yani bu sık sık burada verdiğim örnek değil mi? Rabbimiz bile o çöldeki denenmede 3 kez şeytan ona saldırıda bulunduğunda Rabbimiz de 3 kez söz ile karşılık verdi. Yazılmıştır, yazılmıştır ve yazılmıştır diyerek. O zaman bizler Rabbin sözünü o kadar iyi öğrenmemiz lazım ki sözü de gerçekten de bir kalkan gibi ya da kutsal kitapta ifade ettiği gibi bir kılıç olan sözü de iyi bir şekilde, doğru bir şekilde kullanma imkanımız olsun. Evet, stresi azaltıyor. Güveni bina ediyor. Ve imanı başkalarıyla paylaşırken sana öğüt veriyor. Sana yol gösteriyor. Birine İsa hakkında konuşurken. Ne kadar iyi bilirsen Rabbin sözünü o kadar iyi anlatıyorsun kurtuluşu insanlara. Öyle değil mi hatun? Yani gerçekten Rabbin sözünü insan ne kadar iyi biliyorsa o kadar rahat bir şekilde. Bir de şu var. Farkındasınız ben mesela burada konuşurken hep söylediğim sözleri ayetlerle desteklemeye çalışıyorum mümkün olduğu oranda. Neden? Yani bana ait sözler olmadığını bilesiniz diye. Rabbin sözü bu düşünceyi bu şekilde destekliyor diyerekten bir ayetle, bir ayet ya da birkaç ayetle onu desteklemeye çalışıyorum. Bu çok önemli ve gerekli sevgili kardeşler. Onun için Pavlos'un Kolose'ye yazdığı mektuba 3. bölüme baktığımız zaman 16. ayette harika bir şekilde Pavlos aracılığıyla Rab bize güzel bir öneride, bu konuyla ilgili güzel bir öneride bulunuyor. 3. bölüm Koloseler Mektubu 3. bölüm 16. ayet.
Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin. Öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin.
Ne kadar harika değil mi? Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Nokta. Hepimizin yüreğinde tüm zenginliğiyle, doluluğuyla Rabbin sözü içimizde yaşasın. Ve bunun da ön koşulu Rabbin sözüyle zihinlerimizi doldurmamız, yüreğimizi doldurmamız gerekiyor. Ve o sözün aracılığıyla hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bir şekilde vücut alması gerekiyor. Söz bedenimizde vücut alması lazım. Kesinlikle. Vücut alması gerekiyor. Verimli bir şekilde varlığımızı eğer sürdürmek istiyorsak. Onun için birinci nokta neydi? Kutsal kitabın yetkisini kabul edeceğiz dedik değil mi? Yani yetkisine boyun eğeceğiz. Birinci nokta buydu. İkinci nokta neydi? Kutsal kitabı yaşamlarımızın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yani kutsal kitabı benimsememiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve Rabbin sözüne doğru bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Yani bir şekilde Rabbin sözünü ciddiye almamız gerekiyor. Dolu dolu kafalarla, dolu dolu yüreklerle değil, boşalmış, hani o Kana düğününde 6 tane taştan su küpü vardı değil mi? Temizlik işi için orada boş duruyordu değil mi? Öyle boş duran, kullanılmaya hazır birer küp gibi, Rabbin ellerinde kullanılan birer küp gibi olmamız gerekiyor ki Rab o boşluğumuzu sözüyle doldursun sevgili kardeşler. Üçüncüsü de çok iyi bildiğimiz bir şey. O da üçüncüsü de sonuncusu da uygulamak değerli kardeşler. Evet, yetkisini kabul edeceğiz, bu doğru. Hayatımızın koparılamaz bir parçası olacak, bu da doğru. Ama eğer o zenginliği ben hayatıma sokmazsam hiçbir faydası yok. O zaman üçüncüsü de uygulamamız gerekiyor. Yani Rabbin sözü aracılığıyla ne öğrendiysek onu hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yakup mektubunu açalım lütfen. Orada bu gerçek harika bir şekilde vurgulanıyor. Bakalım birinci bölüme. Yakup birinci bölüm 22. ayet.
Tanrı sözünü yalnız duymakta kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.
Bakın şimdi bu ayeti yorumlamaya gerek var mı sizce? Ya bundan çok daha açık, net bir anlatım ben göremiyorum sevgili kardeşler. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Şimdi sözün uygulayıcıları olmak muhteşem bir ifade. Yani kutsal kitapta 34. mezmur yanılmıyorsam, 34. mezmurun 8. ayetine bakarsanız orada ne diyor? Tadın ve görün. Deneyin ve görün diyor. Yani Rabbin sözünün özelliği bu. Eyleme sokmamız lazım Rabbin sözünü. Yani denememiz lazım. Eyleme sokmamız lazım. Eyleme soktukça onda var olan zenginlik açığa çıkıyor. Ondan daha çok yararlanma imkanına kavuşmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için bunun da ön koşulu Rabbin sözüne itaat etmektir. O zaman şöyle diyebiliriz. Rabbin sözünü ne kadar iyi biliyorsam bil. Ya da şunu, büyük dolulukla ne kadar söylüyor olursan ol, ben Rabbin sözüne hayranım. Rabbin sözünü çok seviyorum. Ne kadar bunu söylersen söyle, o sevdiğini söylediğin sözü hayatına sokmuyorsan, yani senin hayatında biçim almadıysa o söz, sende bir değişim yaratmadıysa, o zaman bir yanlışlık var demektir. Doğru mu? O zaman Rabbin sözünü sevdiğimi söylemenin bir faydası var mı sizce? Ben Rabbin sözünü çok seviyorum. Ama hayatıma bakıyorum hiçbir değişim yok. Pavlos bu Yakup mektubundaki sözleri bir başka şekilde söylüyor. O ayeti de okuyalım isterseniz. Çok harika bir şekilde birinci mektup, üçüncü bölüm, Korintoslara yazılan ilk mektup, üçüncü bölüm, iki ve üçüncü ayetler.
Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?
Bakın ne kadar net ve açık görebiliyor musunuz? Şimdi Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar neyi gösteriyor? Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar neyi gösteriyor değerli kardeşler? Benim hayatıma baktığınızda Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar görüyorsunuz. Bu neyin göstergesi? Benliğime göre yaşadığımın göstergesi. Rabbin sözüne göre değil. Benliğime göre yaşıyor olmamın bir sonucu değerli kardeşler. Onun için Rabbin sözünü kabul etmek yetmiyor. İtaat kesinlikle ve kesinlikle şart. Demek ki okuduğumuz söz eyleme dönüşmesi lazım. Okunan söz eyleme dönüşmesi lazım. Özellikle altını çizerek vurguluyorum. Tanrı'nın sözünü bilmiş olmamız Rabbe yönelik bir değişim bizde oluşturmuyorsa eğer, o zaman boş olduğunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. O zaman kendimizi kandırmış oluyoruz. O açıdan itaat etmeksizin, öğrendiklerini yaşama sokmaksızın kutsal sözü öğrenmek bizi bereketlemeyecek. Çok açık ve net. Yani yapmamız gerekeni öğrenip yapmaz, yerine getirmezsek duyarsız bir hale gelebiliriz. Bu da bizi ne yapacak? Sıkıntıya sokacaktır. O zaman açık bir şekilde şunu ifade etmek isterim sevgili kardeşler. Söz eğer hayatımda yer almıyorsa, eğer o söz, okuduğum söz yaşamımda dışa doğru yansımıyorsa, sözü çok iyi bilmen, bir şey söyleyeceğim, şeytanın umurunda bile değil. Şeytanın umurunda bile değil. İstediğin kadar bil. O sözü, o da biliyor biliyorsunuz değil mi? Şeytan da çok iyi biliyor. Rabbi söz ile sınadı. Doğru mu? Ama biliyor ama uygulamıyor şeytan. Ve işin ilginç tarafı uygulayan kişilerden de hoşlanmıyor. Yani Rabbin sözünü ben uygulamaya sokmaya başladığımda bana tökez olmaya çalışıyor. Hoşuna gitmiyor çünkü. Okumak önemli. Öğrenmek önemli. Ama öğrendiklerimizi hayatımıza sokmamız gerekiyor ki onda gelişip büyümek mümkün hale gelsin. Sevgili kardeşler. Onun için söylediğin sözler, paylaştığın sözler yaşamınla uyum içerisinde olması gerekiyor değerli kardeşler. Ama eğer söylediğin sözler hayatınla uyum içerisinde değilse, bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum da değerli kardeşler, Tanrı'nın işine de zarar getirecek. Bakın broşür veriyorsun adam okumuyor, kitapçık veriyorsun okumuyor ama seni iyi okuyor. Onun için ben yeri geldiğinde hep söylemişimdir burada. En iyi vaaz ne biliyor musunuz? Hayatımız. En etkili vaaz. Benim hayatımda Rabbin sözü yansıması lazım. En etkilisi bu sevgili kardeşler. Onun için Yakup 1.22'de sözün uygulayıcıları olun diyor değerli kardeşler. Evet. Bizler bunu yaptığımız zaman o söz bizim aydınlanmamızı sağlayacak. Göremediğimiz gerçekleri görmemizi sağlayacak ve aynı zamanda da değişmemize katkı sağlamış olacak sevgili kardeşler. Belki yavaş yavaş sona geliyorum. Bizler pek fazla değişmek istemeyen varlıklarız. Öyle bir yapımız var, değil mi? Ama değiştirmeyi çok istiyoruz. Karşımızdaki insanı değiştirmek çok istiyoruz ama ne hikmetse kendimizi değiştirme konusunda aynı iştah yok ne hikmetse. Bakın bazen belki sizde de oldu bilmiyorum. Rabbin sözünü hayatınıza koymak size acı veriyor olabilir. Bende oldu zaman zaman. Yani sözü anladığımı hayatıma koymak, hani biliyorsunuz ameliyatta neşter diye bir bıçak var. Kesiyor değil mi? Acı veriyor. Aynı o neşter gibi Rabbin sözünü sen uygulamaya soktuğunda sana acı verebilir. Ama o neşterin kestiği yara sonra ne oluyor? Şifaya dönüşüyor değil mi? Rabbin sözü sana acı verebilir. Ama sonuç harika olacaktır. Eğer sen buna izin verirsen sevgili kardeşim. Onun için sen bunu yapmak zorundasın. Belki bir soruyla bitireyim. Soru sorayım size. Tanrı sözü aracılığıyla ne söyledi sana? Okuyorsun kutsal kitabı ve okuduğun o parça içerisinde Tanrı sana bir şey yapmanı söylüyor ama hala yapamadın. Okuduğun söz aracılığıyla Tanrı sana bir şey yapmanı söylüyor ama hala onu yapamadığın, hala onu yerine getiremediğin bir şey var mı henüz? Bugün bu yönde adım atmak ister misin? Aslında ben geçenlerde Rabbin sözünü okurken örnek veriyorum. Rab bana konuştu. Aslında evet ben bunu bu şekilde yapmam gerekiyor. Ama hala daha yapmadım. Böyle bir şey var mı hayatınızda? Ben diyorum ki gelin bugün şu an bu yönde adım atalım. Var mısınız? Rab değişmiyor ama değiştirmek istiyor. Ama zorla değil. Eğer istiyorsak sevgili kardeşler. Onun için 2. Korintoslar 3.18. Son bir ayetimiz. 2. Korintoslar 3.18.
Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır. Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz.
Bakın şu değiştirilmek sözünün altını çizin. Bakın kutsal kitap, kutsal söz bizlere bilgimizi arttırmak için verilmedi değerli kardeşler. Rabbin sözünün elimizde olmasının tek nedeni bizi değiştirmek. Rab'be benzer olma yönünde, Rabbin yanına gidene kadar ona benzer olma yönünde bizi değiştirmek sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istedim gerçekten. Bu değişim bir anda olan bir değişim değil. Bu değişim bir süreç. Değil mi? İman ettin. Ben 79'da evet dedim, iman ettim. Orada bitmedi. 79'dan bu yana 40 küsur yıldır Rab'tan hala değiştirmeye devam ediyor. Ama ben izin verdikçe. Acı veriyor mu? Veriyor ya. Kesinlikle acı veriyor. Ama yine de Rabbimiz bir şekilde ne yapıyor? O acıyı daha da güzel bir noktaya dönüştürüyor andasın. Bizim yararımız için. Yücelik üstüne yücelikle. Ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Evet. Sen eğer kutsal ruhun işleyişine izin verirsen, o söze izin verdikçe, sözü yedikçe, Rabbimize doğru olan değişime süreci sağlıklı biçimde devam edecektir. Ve seni olman gereken noktaya gelmeni sağlayacaktır. Hatırlayın, 119. mezmunu ilk okuduğumuz ayet 105 diyordu. Çok iyi bilinen ayet. Ne diyordu 119-105?
Sözün adımlarım için çıra, evet, yolum için ışıktır.
Bakın, eğer adımlarım için çıra, yolum için ışık olmasını istiyorsam, o zaman şunu yapacağız. Bir, kutsal kitabın yetkisini kabul etmeli. Birinci nokta. Yani yaşam ilkem kutsal söz olmalı. Birinci noktamız buydu. Yani yaşamımı onun ışığında yaşamam gerekiyor. İkinci nokta neydi? Evet. Kutsal söz yaşamımın koparılıp atılamaz bir parçası olması gerekiyor. Yani aklım, yüreğim onun sözleriyle dolup taşmalı. İkinci nokta bu. Üçüncü noktamız ne? Öğrendiğimiz ilkeleri yaşamıma koymalıyım. Yani uygulamam gerekiyor. Ama diye bir söz var. Ama değişmek istiyorsan. Rab değiştirmek istiyor. Ama sen değişmek istiyor musun?